Ayrım 17.
Yıllar geçtikçe Buji ile Astor gerçek aşkın sınır çizgisi üzerinde riskli bir ilişki geliştirdiler. Buji'nin en sevdiği erkek arkadaşı Astor olmasına karşın kız özellikle çok paralı Palermolu bir iş adamıyla geçireceği hafta sonu tatili için oğlanı yüzüstü bırakmakta hiç duraksamazdı. Bunu ilk kez yaptığında Astor onu kınamaya kalkışmış, oysa Buji oğlanı bastırmıştı. 21 yaşındayım. Güzelliğim tek sermayemdir. 30 yaşıma geldiğimde ya kucak dolusu çocuklu bir ev hanımı ya da kendi küçük dükkanımın sahibi, zengin ve bağımsız bir kadın olabilirim. Elbette ki biz ikimiz birlikteyken çok iyi zaman geçiriyoruz. Oysa sen sonunda Amerika'ya döneceksin. Benimse oralara gitmek gibi bir niyetim yok. Haydi özgür insanlar olarak kalıp kendimizi eğlendirmeyi sürdürelim. Her şeye karşın ben senden bıkıncaya değin. En iyi taraflarıma sahip olacaksın. Bu nedenle saçmalamayı kes. Benim yaşamımı garantiye almam gerekli. Bir süre susan kız hafifçe utanarak eklemişti. Üstelik benim için güvenilmeyecek kadar tehlikeli bir malsın sen. Nello'nun Palermo kentinin dışında ve deniz kıyısında 10 odalık büyük partiler düzenlemeye elverişli bir villası bulunuyordu. Bu villanın bahçesinde Sicilya adası biçiminde yapılmış bir yüzme havuzu ve tabanı kırmızı toprakla kaplı, pek seyrek kullanılan iki tenis kortu vardı. Hafta sonlarında Nello'nun kırsal kesimde yaşayan büyük ailesi toplanıp buraya geliyor ve villa ağzına kadar insanla doluyordu. Yüzme bilmeyen çocuklar kümes hayvanları gibi ellerinde oyuncakları ya da eski tenis raketleri ve sararmış tenis toplarıyla tenis kortunu dolduruyordu. Çocuklar tenis toplarını futbol topu gibi kullanıp tekmeleyerek giysilerinin rengi tozdan kırmızılaşana değin sarı renkli küçük kuşlar gibi bağırıp çağırarak oyun oynuyorlardı. Astor da ailenin yaşamına sevgili bir yeğenleriymiş gibi eklenmişti. Nello ona erkek kardeşiymiş gibi davranıyordu. Geceleri oğlanı orkestrasında çalıştığı gece kulübüne bile çağırıyor, birlikte seyircilere İtalyanca aşk şarkıları söylüyorlardı. Bu da onları heveslendirip neşelendiriyor ve kulüpte çalışan kızlara keyifli anlar yaşatıyordu. Palermo aslanı denilen iyice yozlaşmış yargıç bir kez daha kendisi de orada bulunmak üzere Bianco ile Limona arasında ateşkes toplantısı yapılması için evini onlara açmıştı. Gene iki örgüt liderine yanlarında 4 korumayı getirmesi izni verilmişti. Barışı korumak için Bianco, Palermo, inşaat işleri imparatorluğundan bir bölümünü verip özveride bulunmaya bile hazırdı. Astor işini şansa bırakmıyordu. Kendisiyle 3 koruma görevlisi toplantı için iyice silahlanmıştı. Limona ile 4 koruması yargıcın evine daha önce gelmiş, onları bekliyorlardı. Gene mükemmel bir yemek menüsü hazırlanmıştı. İki tarafın korumaları masaya oturmamıştı. Masada oturanlar ise yeleğe benzeyen saçlarını pembe bir kurdele ile bağlamış olan yargıç ile Bianco ve Limona idi. Limona pek az yemek yiyor ama Bianco'nun sevecenlik gösterisini çok hoş bir yüz ifadesiyle karşılıyordu. Adam bundan sonra devlet görevlileri ile özellikle Bianco'nun bordrosunda yer alan kişileri öldürmeyeceğine defalarca yemin ederek söz veriyordu. Yemeğin sonunda yapacakları son tartışmalar için oturma odasına geçecekleri sırada Palermo aslanı özür diledi ve 5 dakika sonra liderlerin yanına döneceğini söyledi. Bunu öyle küçümseyen tavırlarla gülümseyerek söylemişti ki sözleri akla ilk olarak adamın tuvalete gideceğini getiriyordu. Limona bir şişe daha açıp Bianco ve kendi kadehine şarap doldurdu. Astor pencereye gidip evin geniş araba giriş yoluna baktı. Orada bir tek araba bekliyordu ve oğlan dışarı bakarken Palermo aslanının yelesi bahçede göründü. Adam binince araba hemen hareket etti. Astor bunun üzerine bir an bile duraksamadı. Beyni bir anda yapboz oyununun parçalarını bir araya getirmişti. Hiç düşünmeden silahını eline aldı. Limona ve Bianco kol kola girmiş olarak kadehlerindeki şarabı yudumluyorlardı. Astor onlara yaklaşıp silahını Limona'ya çevirdi ve adamın yüzüne doğru ateş etti. Mermi önce kadehe vurup mafya liderinin ağzına girdi. Cam parçaları elmas parıltısıyla havada uçuştu. Astor daha sonra hızla silahını şaşkınlaşmış olan Limona'nın korumalarına çevirip ateş etmeye başladı. Kendi adamları da onun ateşine katıldılar. Vurulan korumaların bedeni zemine devrildi. Bianco şaşkınlık içinde kalmış olarak oğlana bakıyordu. Astor, Palermo aslanı villadan ayrıldı deyince Bianco da bu toplantının bir tuzak olduğunu anladı. Bundan sonra çok dikkatli olmalısın Astor diyen adam, Limona'nın cesedini göstererek ekledi. Şu pisliğin adamları seni hep izleyecektir. Kalın kafalı bir adamı sadık kişi durumuna getirmek kolaydı. Oysa onu yaşamının bazı evrelerinde sorunların dışında tutmak o denli kolay olmuyordu. Bu durum Fisolini ile kanıtlandı. Mafya örgütü lideri Fisolini söz verdikten sonra baba April'e hiç ihanet etmezken kendi ailesine ihanet etmiş, yeğeni Aldo Monza'nın karısıyla yatmıştı. Ve bu olay onun baba Raymond April'e sadık kalacağına söz verişinden 15 yıl sonra gerçekleşmişti. Bu olağanüstü çılgınca işlenmiş bir suçtu. Fisolini yeğeninin karısıyla yattığında kendi mafya örgütü liderliğini de kaybetmiş oluyordu. Çünkü bir mafya örgütünün ayrı gruplarını bir arada tutmak için gerekli güçlerin başında aile bağları geliyordu. Ve bu durumda olayın daha tehlikeli yanı kadının diğer örgüt lideri Bianco'nun öz yeğeni olmasıydı. Bianco yeğenine karşı kocasının öç alışını kesinlikle hoş karşılamayacaktı. İhanete uğrayan koca, kaçınılmaz biçimde en sevdiği amcası örgüt lideri Fisolini'yi öldürmek zorundaydı. Böylece temelde iki örgüt kanlı bir boğuşmanın içine itilmiş oluyordu. Sonuçta kırsal kesim iyice boşalmış olacaktı. Astor amcası baba April'e başvurup bu durumla ilgili bir talimat vermesini istedi. Yanıt şöyle geldi. Bir zamanlar Fisolini'yi sen kurtarmıştın. Kararı gene sen vermelisin. Yeğen Aldo Monza, örgütünün ve geniş ailesinin en değerli üyelerinden biriydi. 15 yıl önce Fisolini ile birlikte yaşamı bağışlanan kişiler arasında da yer almıştı. Bu nedenle Astor, Aldo Monza'yı baba April'in köyüne çağırttı. Adam da hemen kalkıp geldi. Astor, yeğenini koruyacağı garantisini vererek Aldo ile yapacağı görüşmeye Bianco'nun katılmasını engellemişti. Aldo Monza 1.80'i geçen boyuyla bir Sicilyalı'ya göre uzun bir adamdı. Küçük yaşlardan başlayarak yaptığı sıkı çalışmalarla bedeni çok iyi gelişmişti. Ama gözleri derinlere batmış ve yüzündeki et sanki kurumuş, suratı kafatası iskeletine benzemişti. Bu görünüşü onu özellikle itici ve tehlikeli biriymiş gibi gösteriyordu. Ancak bu bir anlamda trajik bir sonucu doğuruyordu. Çünkü Fisolini'nin örgütünün en zeki ve aydın kişisi Monza idi. Veterinerlik yapmak için Palermo'da yüksek eğitim görmüştü. Yanında her zaman mesleğini uygulamak için bir çanta içinde gerekli aletlerini taşırdı. Hayvanlara karşı doğal bir sempatisi vardı ve bu yönleriyle her zaman aranılan bir adamdı. Gene de Aldo Monza herhangi bir köylü gibi Sicilya'nın sıkı ahlak kurallarına tüm benliğiyle inanıyordu. Örgütü içinde Fisolini'den sonra en güçlü kişi de oydu. Astor kararını vermişti. Ben buraya senden Fisolini'nin yaşamını bağışlaman için ricada bulunmaya gelmedim. Örgütünün senin öç alman gerektiğini benimsediğini biliyorum. Üzüntünü de anlıyorum. Ben buraya senden çocukların annesini bağışlaman için geldim. Aldo Monza sabit bakışlarla Astor'a bakarak yanıtladı. O kadın bir haindi. Bana ve çocuklarına ihanet etti. Onun yaşamasına izin veremem. Beni dinle dedi Astor. Fisolini ölünce kimse onun öcünü almaya çalışmayacak. Ama kadın Bianco'nun yeğenidir. O ölünce Bianco öç almak isteyecektir. Onun örgütü seninkinden daha güçlüdür. Bu kanlı bir savaş olacak. Çocuklarını düşün. Aldo eliyle bir şeyi küçük görüp iter gibi bir hareket yaptı. O çocukların benden olduğunu kim biliyor? Kadın bir orospu ve şimdi bir orospunun layık olduğu şekilde can verecek. Yüzünün kafatası görüntüsü ölüm sözcükleriyle aydınlanır gibi olmuştu. Adam öfke kavramının da ötelerine geçmiş, dünyayı da kendisiyle birlikte yıkıma uğratmaya niyetlenmişti sanki. Astor bu adamın köydeki yaşantısını, karısını yitirişini ve amcası ile karısı tarafından kepaze oluşunu düşündü. Beni dikkatle dinle Aldo. Yıllarca önce baba April senin hayatını bağışlamıştı. Şimdi o senden bir iyilik yapmanı bekliyor. Sen Fisolini'den öcünü al. Bunu yapman gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ama karısının yaşamını bağışla ki Bianco onu ve çocuklarını Brezilya'daki akrabalarının yanına gönderebilsin. Ve ben de baba April'in onayıyla sana şu öneride bulunacağım. Benimle birlikte Amerika'ya gel. Kişisel yardımcım ve arkadaşım ol. Böylece zenginlere özgü ilginç bir yaşam sürdürebilirsin. Buradaki utanç dolu yaşamından kurtulursun. Ayrıca Fisolini'nin dostlarının öç alma planlarına karşı güvenlikte olursun. Bu sözler üzerine Aldo'nun şaşkınlık ya da öfke izi göstermemesi Astor'u memnun etti. Monza 5 dakika kadar ses çıkarmadan düşündü. Sonra, ''Benim ailemin yönettiği örgüte bugüne kadar olduğu gibi para ödemeyi sürdürecek misiniz? Onları erkek kardeşim yönetmeye başlayacak da.'' dedi. Astor, ''Elbette.'' diye yanıt verdi Monza'ya. ''Onlar bizim için değerlidir. Öyleyse Fisolini'yi öldürüp seninle birlikte Amerika'ya geleceğim. Bu işe ne Bianco ne de sen karışacaksınız. Karım, Fisolini'nin cesedini görmedikçe Amerika'ya gidemeyecek.'' Kabul diyen Astor, birdenbire Fisolini'nin neşeli, hayat dolu yüzünü anımsadı. İçinde bir pişmanlık dalgası kabardı. Ne zaman olacak bu? Pazar günü. Pazartesi günü senin yanına geleceğim ve Tanrı, Sicilya ile karımı binlerce cehennemin dibinde sonsuza değin yaksın. Seninle birlikte köye kadar geleceğim diyen Astor kararını bildiriyordu. Karını korumam altına alacağım. Çünkü son anda kışkırtılmandan çekiniyorum. Aldo Monza omuzlarını silkti. Ben bir kadının cinsel organını aldığı şeyle yazgımın kararlaştırılmasına izin veremem. Fisolini'nin mafya örgütü üyeleri pazar günü toplandılar. Yeğen ve damatlar bir öç alma riskinden kurtulmak üzere Fisolini'nin erkek kardeşinin de öldürülmesini tartışacaklardı. Elbette ki bu adam olayı biliyor ve konuşmamakla olaya göz yummuş oluyordu. Astor tartışmanın bu bölümüne karışmadı. O yalnızca kadın ve çocuklarının zarar görmemesini istediklerini belirtti. Ama adamların işlenen suç karşısında nedenle acımasız oluşu karşısında kanı donar gibi olmuştu. Bu adamlara karşı yıllarca önce baba April'in ne kadar acıma dolu davranışlar sergilediğini de düşündü. Şu anda bir şeyi daha anlıyordu. Durum yalnızca cinsel bir sorun değildi. Bir kadın aşığıyla yatıp kocasına ihanet ettiği zaman o olası bir Troya atını örgütün siyasal yapısının içine sokabilirdi. Öyle bir kadın gizli bilgileri sızdırabilir, savunmayı zayıflatabilir ve aşığının gücünü ailesinin üstüne çekebilirdi. O kadın savaşta bir casustu, aşk ihanetin mazereti olamazdı. Böylece pazar sabahı kadın ve çocuklar kiliseye ayine gönderildiğinde örgüt üyeleri Aldo Monza'nın evinde toplandılar. Üç adam Fisolini'nin erkek kardeşini öldürmek üzere alıp götürdüler. Diğerleri kurdukları aile mahkemesinde yargılanmak üzere Fisolini'nin çevresini sardılar. Durum pek ciddi olmasına karşın Fisolini sürekli espri yapıyor ancak yalnızca Aldo Monza onun söylediklerine gülmüyordu. Şeref konuğu sayılan Astor'da yargılanan örgüt lideri Fisolini'nin yanına oturtulmuştu. Fisolini hafifçe sırıtarak yeğenine baktı. ''Aldo, sen giderek daha ekşimiş suratlı bir adam oluyorsun.'' dedi. Aldo Monza amcasına ''Ben senin kadar neşeli olamam.'' dedi. ''Ne de olsa senin karını paylaşmıyorum, öyle değil mi?'' Aynı anda örgütün üç üyesi Fisolini'yi yakalayıp oturduğu koltuğa sıkıca bastırdılar. Aldo mutfağa gidip içi veterinerlik işlerinde kullandığı aletleriyle dolu çantasıyla geri geldi. Amca, şimdi sana unuttuğun şeyi öğreteceğim. Ve Astor başını başka tarafa çevirdi. Pazar sabahının parlak güneş ışığında ünlü kutsal Meryem Ana kilisesine uzanan toprak kaplı yolda beyaz bir katana eşkin adımlarla ilerliyordu. Atın sırtındaki kişi Fisolini'ydi. Adam eğere tellerle bağlanmış ve sırtı tahta bir haçla desteklenmişti. Fisolini sanki canlıymış gibi görünüyordu. Üstelik başının üzerine dikenlerden yapılmış bir taç gibi görünen, aslında ince ağaç dallarıyla örülmüş ve içi yeşil otlarla doldurulmuş kuş yuvası oturtulmuştu. Bu yuvada yeşil otların üzerine Fisolini'nin kesik penisiyle hayalları konulmuştu. Bu kesik organlardan adamın alnına doğru ince kan çizgileri uzanıyordu. Aldo Monza ile gösterişli karısı kilisenin merdivenleri üzerinde dikilerek atın geçişine bakıyorlardı. Kadın ölüyü görmemek için fırlayıp sokağı aşmak istedi. Ama Monza bir eliyle onun kolunu yakalayıp öteki eliyle başını çevirerek ölüyü görmesini sağladı. Sonra kadını arkasından itip cesedin peşinden yürüttü. Kiliseden çıkan insanlar bu tuhaf kafileye şaşkınlıkla baktılar. Astor da adamla kadını izledi. Bir süre sonra arabayla kadına yaklaşıp onu bindirdi ve Palermo'ya doğru yola çıkardı. Limona'nın öldürülüşünden 6 hafta sonra Nello bir hafta sonunu villasında geçirmesi için Astor'u davet etti. Tenis oynayacak ve denizde yüzeceklerdi. Denizde avlanmış lezzetli balıkları yiyecek ve gece kulübünün en hoş kızlarından Buji ve Stella ile hoş zaman geçireceklerdi. Nello'nun kalabalık ailesi hafta sonu kırsal kesimde yapılan bir düğüne gittiğinden villada onlar, koruma ve hizmetçilerden başka kimse bulunmayacaktı. Hava Sicilyalıların en çok sevdiği türdendi. Özel puslu bir gölge güneş ışınlarını süzüyor, dayanılmaz sıcaklığı azaltıp gökyüzünü tepede şaşırtıcı bir gölgeliğe benzetiyordu. Astor ile Nello daha önce eline hiç raket almamış kızlarla tenis oynadılar. Bu etkinliğe coşkuyla yaklaşan kızlar topa tüm gücüyle vuruyor ve çoğu kez tel örgülerin dışına savuruyorlardı. Sonunda oyundan bıkan Nello, "Haydi plajda yürüyüp yüzelim," dedi. Dört koruma görevlisi verandanın gölgesine oturuyor, hizmetçiler de onlara yiyecek ve içecek servisi yapıyorlardı. Ancak bu durum korumaların tetikte duruşlarını engellemiyordu. Onları şu anda en çok keyiflendiren, mayoları içindeki hayat dolu neşeli iki kızı seyretmek ve onlardan hangisinin yatakta daha iyi olacağını tartışmaktı. Dört korumada kızlardan iyisinin Buji olduğuna karar veriyordu. Çünkü onun konuşma ve kahkahaları çevreye daha tahrik edici bir hava yaymaktaydı. Korumalar da pantolon paçalarını sıyırıp plajda yürümeye hazırlanıyorlardı. Astor korumalara doğru el işareti yaparak seslendi. "Biz gözden uzaklaşmayacağız. Siz de içkinizin keyfini çıkarın." İki kız ve iki genç adam plajda seyirtip dalgalara doğru yaklaştılar. Astor ile Nello önde, kızlar arkadaydılar. Suda 50 metre kadar ilerleyince Buji tek parçalı mayosunun askılarını indirdi ve göğüslerini ortaya çıkardı. Dört genç de suya daldılar. Kıyıya yakın yerde kırılan küçük dalgalar vardı. Nello birinci sınıf bir yüzücüydü. Suya dalıp Stella'nın bacaklarının arasından ayağa kalkarken kızı da omuzlarının üzerine aldı. Bir yandan da Astor'a bağırıyordu. "Haydi sen de çık, böyle yap." Ve Astor sığ suda gidebildiği kadar yere yüzer gibi yapıp kaydı. Buji onun arkasına tutunmaya çalışıyordu. Genç adam kızı tutup suyun altına çekti ve yüzeyin altında tutmak istedi. Ancak bu durumda kız korkacağına oğlanın şortuna sarılıp aşağı çekerek poposunu ortaya çıkarmaya çabaladı. Suya dalmış durumdaki Astor vuruntulu sesler algıladı. Aynı anda Buji'nin çıplak memeleri yeşil suyun altında sarkmış durumda ve gülen yüzü de pek yakında göründü. Sonra oğlanın kulaklarındaki vuruntulu sesler gümbürtüye dönüştü. Buji çıplak kalçasına tutunmuştu. Astor ne olduğunu anlamak üzere yüzeye çıktı. Bir sürat teknesi motoru gümbürdeyerek ve dalgalar çıkararak kendisine doğru hızla geliyordu. Nello ve Stella karaya çıkmışlardı. Ama nasıl olur da bu denli çabuk davranabilirlerdi? Uzakta Astor'un korumaları paçalarını sıyırmış olarak villadan denize doğru koşmaya başlamışlardı. Astor Buji'yi itip kendisinden uzaklaştırdı. Sığ suda kayıp ilerlemeye çalıştı. Çok geç kalmıştı. Sürat teknesi pek yakınındaydı. İçinde ayağa kalkmış bir adam elindeki tüfekle kendisine doğru dikkatle nişan alıyordu. Ateş sesleri motorun gürültüsünün ses duvarının üzerine bile çıkıp duyuldular. Tüfekli adama açık hedef olduğu için ilk çarpan mermi Astor'u olduğu yerde döndürdü. Bedeni sudan sıçrayıp dibe çöker gibi oldu. Genç adam sürat teknesinin uzaklaştığını ve Buji'nin kendisini çekerek plajın kumlarının üzerine taşıdığını algıladı. Korumalar yanlarına vardığında boğazına kurşun saplanmış olan Astor'un kumun üzerinde yüzü koyun yattığını ve yanında elini yaraya bastıran Buji'nin hıçkırıklar içinde ağladığını gördüler. Astor'un yaralarının iyileşmesi 4 ay sürdü. Bianco onu Palermo'nun küçük, özel bir hastanesine yatırıp gizlemişti. Orada en iyi tedavi yapılırken oğlana etkili bir koruma uygulanıyordu. Bianco her gün Buji de gece kulübünden izinli olduğu günlerde onu ziyarete geliyordu. Hastanede kalışının sonuna doğru bir gün Buji, Astor'a 5 santim kalınlıkta altın bir kolye getirdi. Bu kolyenin tam ortasında madalyon biçiminde altın bir disk vardı. Bu diskin üzerine Kutsal Meryem Ana şekli kazınmıştı. Buji kolyeyi genç adamın boynuna takarak madalyonu yaranın üzerine getirdi. Madalyonun arkasına yapıştırıcı bir madde uygulanmıştı. Altın dolardan daha büyük olmayan madalyon yarayı örtüyor ve süs eşyası gibi görünüyordu. Bu iş görür diye sevecenlikle konuşan Buji genç adamı öptü. O yara yerine bakmayı içim kaldırmıyordu. Bianco söze karışıp, yapışkanlı yerini günde bir kez temizlemen gerekir dedi. Astor suratını ekşitti. Altını almak isteyen kişi boğazımı kesecek. Bu sizce gerçekten gerekli mi? Evet diyen Bianco sözünü sürdürdü. Saygın bir adam, düşmanı tarafından oluşturulan bir yarayla gösteriş yapamaz. Ve Buji çok haklı. Kimse bu yaranın görünüşüne dayanamaz. Bu konuşmanın en dikkate değer yanı, Bianco'nun onu saygın kişi olarak nitelendirmesiydi. Mafya örgütünün bir lideri ve önde gelen adamlarından olan Octavius Bianco, genç adama bu onuru uygun görmüştü. Astor şaşırmış ve gururu okşanmıştı. Buji, Palermo'nun en zengin şarap taciri ile hafta sonunu geçirmek üzere genç adamın odasından çıktığında Bianco, Astor'a ayna tuttu. Kolye gerçekten çok iyi yapılmıştı. Genç adam düşündü. Kolyedeki resim, yol kenarındaki kutsal sayılan yerlerde, arabalarda, evlerde ve çocukların oyuncaklarının üzerinde sıkça yer alıyordu. Astor Bianco'ya, "Peygamber İsa yerine neden Kutsal Meryem Ana Sicilya'da bu kadar saygı görüyor?" dedi. Bianco omuzlarını silkti. "Ne de olsa İsa bir erkektir ve ona tam olarak güvenilemez. Neyse, sen unut bunu." Böylece madalyon da işini gördü. Amerika'ya gitmenden önce bir yıl daha Londra'da kalıp Bay Pior'dan bankacılık işlemlerinin hepsini öğreneceksin. Bu amcan Baba April'in emridir. Başka bir şey daha var. Nello'yu öldürmen gerekiyor. O benim en iyi arkadaşımdı. Nello'nun bu işi yaptığına emin misin? Başka kimi kullanabilirlerdi? Dedi. Bir an sustu. En kötü düşmanını mı? Elbette senin arkadaşını kullanacaklardı. Ne olursa olsun, saygın bir kişi olarak onu cezalandırman gerekiyor. Hele sen bir iyileş de. Astor plajdayken başına gelen saldırı olayını daha sonra defalarca kafasından geçirmiş ve Nello'nun suçlu olduğu sonucuna varmıştı. Ama bunun gerçek nedeni neydi? Onunla uzun zamandır arkadaşlık ediyorlardı ve bu ilişkileri gerçek bir dostluk olmuştu. Ancak daha sonra Corleonesi örgütünün liderinin öldürülmesi olayı yaşanmıştı. Nello o örgütle bağlantılı olmalıydı. Başka türlü davranma seçeneği bulunamazdı. Ve ortada bir gerçek daha vardı. Nello kendisini hastanede ziyaret etmek üzere hiçbir girişimde bulunmamıştı. Aslında Nello Palermo'da gözden kaybolmuştu. Gece kulübünde de çalmıyordu artık. Bianco'nun bir sonraki ziyaretinde Astor ona, "Elimizde Nello'ya karşı ipucu yok," dedi. "Bırak olayı, olduğu gibi kalsın. Sen Corleonesi örgütüyle barışı sürdür ve benim yaralarım nedeniyle öldüğümü çevreye yay." Başlangıçta Bianco bu fikre şiddetle karşı çıktı. Ama sonra Astor'un düşüncesini benimseyerek bir kez daha onun akıllı bir adam olduğunu düşündü.